Ayrım 9 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 105 Marangoz kıç güvertesine 3 ayaklı 4 sehpa dikmişti. Sarhoşlarla kumarbazlar el ve ayak bileklerinden bunlara bağlanmışlardı. Koca Daniel onların önünden geçerek gömleklerini yakalarından bellerine kadar yırttı. Böylece tayfaların çıplak sırtları ortaya çıktı. Adamlar pazara giden bir arabanın arkasına atılmış bacakları bağlı domuzlar kadar acizdiler. Sir Francis geminin ortasında toplanarak ciddi suratlarla sıralar oluşturan mürettebata, ''Bu gemideki herkes ayyaşlığı da, kumarbazlığı da hoş görmeyeceğimi biliyor.'' dedi. ''Bunlar Tanrı'nın katında menfur şeylerdir. Bu gemideki herkes bu suçların cezasını biliyor. Kedinin elli yalayışı.'' Adamların suratına baktı. Dokuz kuyruklu kedi denilen kırbaç, uçları düğümlü dokuz deri kamçıdan oluşuyordu. Kediyle vurulacak 50 darbe bir insanı bir daha düzelmemek üzere sakatlayabilirdi. 100 darbe ise kesin ve feci bir ölüm fermanı demekti. Bu adamlar tam 50 darbeyi hak ettiler. Ancak bu 4 aptalın gemiyi ele geçirdiğimiz zaman bu güvertede canla başla savaştıklarını çok iyi biliyorum. Yakında yeniden canımız pahasına dövüşmemiz gerekecek. Toplar duman saçtığı ve kılıçlar çekildiği zaman sakatlar benim bir işime yaramazlar. Sir Francis adamların yüzüne bakmak için durdu. Tayfaların gözlerinde kedinin uyandırdığı o dehşet vardı. Ayrıca boyunlarından ve bileklerinden kıskaca sokulmadıkları için rahatlamışlardı. Sir Francis tarikattan şövalyelerin çoğunun tersine bu cezadan hoşlanmazdı. Ama böyle bir şey gerektiği zaman da tereddüt etmezdi. O azılı sert adamlarla dolu bir gemiye komuta ediyordu. Onların hepsini vahşilikleri yüzünden seçmişti. Bu tayfalar şefkatli herhangi bir hareketi zayıflık olarak alacaklardı. Sir Francis tayfalara, ''Ben merhametli bir insanım.'' dedi. Arka sıralarda bir tayfa alayla güldü. Kaptan durdu ve sert ifadeli gözleri suçluyu buldu. Suçlu başını eğerek ayaklarını yere sürünce sakin sakin konuşmasını sürdürdü. ''Ama bu haytalar merhametimin tükenmesine neden oluyorlar.'' Koca Daniel'a döndü. Porsun ilk sehpanın yanında duruyordu. Beli ne kadar çıplaktı. Omuzları ve kollarındaki güçlü kasları iyice kabarmıştı. Kırlaşmaya başlamış olan uzun saçlarını bir bezle ensesinde bağlamıştı. Yaralı elindeki kedinin kamçıları Madusa'nın başındaki yılanlar gibi güvertenin tahtalarına sarkıyordu. Sir Francis, 15 darbe olsun Bay Daniel diye emretti. Ama vuruşlar arasında kediyi iyi tara. Daniel her vuruştan sonra kamçıları parmaklarıyla ayırmazsa şeritler kan yüzünden birbirlerine yapışacak ve kamçılar bir tek kalın kırbaca dönüşerek suçlunun etini bir kılıç gibi yaracaktı. Hatta kamçıları ayrılmamış bir kediyle indirilecek 15 darbe bir adamın sırtındaki etleri parçalayarak bel kemiğinin ortaya çıkmasına neden olabilirdi. Daniel başını salladı. 15 vuruş kaptan. Ucu düğümlü kamçıların birbirlerinden ayrılmaları için kediyi sallayarak ilk kurbanına yaklaştı. Tayfa omzunun üzerinden ona bakmak için başını döndürdü. Yüzü korkusundan bembeyaz kesilmişti. Daniel elini iyice havaya kaldırdı. Kamçılar omzunun üzerinden arkaya sarktı. Sonra onun gibi iri yarı birinden beklenmeyecek zarif bir hareketle kediyi öne doğru salladı. Kırbaç yüksek bir ağacın dallarının arasında dolaşan rüzgarınkini andıran ıslık gibi bir ses çıkardı. Sonra tayfanın çıplak derisinde şiddetle şakladı. Mürettebat bir ağızdan şarkı söyler gibi ''Bir!'' dedi. O sırada kurban şok ve can acısı yüzünden tiz bir çığlık attı. Tayfanın sırtında acayip bir iz kaldı. Her kızıl çizgide daha parlak kırmızı yıldızcıklar vardı. Bu noktalarda deri delinmişti. Sanki tayfanın sırtını deniz anasının zehirli dokunaçları sokmuştu. Daniel kırbacı parmaklarıyla taradı. Sol elinin parmaklarına parlak kırmızı taze kan bulaştı. Seyirciler iki diye saydılar. Tayfa yine bir çığlık attı ve bağlarına rağmen kıvrılıp büküldü. Can acısıyla ayak uçlarını dans edermiş gibi güvertenin tahtalarına vurdu. Sir Francis kıştaki kameralara giden güvertenin başında hafif bir gürültü olduğunu fark ederek ''Cezayı durdur!'' diye seslendi. Kaptan merdivene doğru hızla giderken Daniel itaatle kırbacı indirerek bekledi. Vali Van de Velde'nin tüylü şapkası açıklıkla belirdi. Bunu adamın yassı kırmızı suratı izledi. Hollandalı hırıltılı hırıltılı soluyarak güneşte durdu. Sarkık yanaklarını ipek bir mendille silerek etrafına bakındı. Sehpalardan sarkan bir dizi adamı görünce de gözleri parladı. Memnun memnun, ya, goat dedi, geç kalmadığımız görünüyor. Onun arkasından Katinka hevesle çevik adımlar atarak yukarı çıktı. Eteklerini küçük incilerle işlenmiş saten ayakkabıları gözükecek kadar yukarı kaldırmıştı. Sir Francis valiye kısaca selam verdi. ''Günaydın Mihair. Burada cezaları uyguluyoruz. Bu sahne eşiniz gibi nazik yetiştirilmiş bir hanımın görebileceği bir şey değil.'' Katinka hafifçe gülerek söze karıştı. ''Ama kaptan ben çocuk değilim. Tanrı da biliyor ya bu gemide eğlence pek kıt. Düşünün ben can sıkıntısına ölürsem siz de fidye alamazsınız.'' Sir Francis'in koluna yelpazesiyle vurdu. Kaptan kadının onu aşağı gördüğünü belirten bu hareketi yüzünden geriledi ve yine valiye döndü. ''Mainher, bence karınızı kamerasına götürmelisiniz.'' Katinka sanki Sir Francis hiç konuşmamış gibi iki adamın arasına girdi. Peşinden gelen Zelda'ya işaret etti. ''Taburemi şu gölge yere koy.'' Tabureye yerleşip eteklerini yaydı ve Sir Francis'e bakarak sevimli bir tavırla dudaklarını büzdü. ''Çok sessizce oturacağım. Benim burada olduğumu bile bilmeyeceksiniz.'' Kaptan valiye bir göz attı ama Van de Velde yapacağı bir şey olmadığını belirtmek için tombul ellerini sahneye yakışacak bir biçimde iki yanına açtı. ''Nasıl olduğunu bilirsiniz Mainher, güzel bir kadın bir şeyi çok istedi mi?'' Katinka'nın arkasına geçerek gurur ve hoşgörüyle ellerini onun omuzlarına koydu. Sir Francis haşince ''Böyle sahneler karınızın duygularını incitebilir.'' diye uyardı. ''O zaman beni bundan sorumlu tutamazsınız.'' Valiyle Hollanda dilinde konuştukları için mürettebatın söylenenleri anlamadığını biliyor, buna seviniyordu. Yoksa tayfalar onun tutsakların baskısı karşısında boyun eğdiğini düşüneceklerdi. Van de Velde, ''Bence fazla endişelenmeniz yersiz.'' dedi. ''Karımın midesi sağlamdır.'' Candy ve Trinco Male'de görevde bulunduğu sırada karısı kalenin talim yerinde devamlı sürdürülen idamları hiç kaçırmamıştı. Cezalar suçun cinsine göre değişiyordu. Direğe bağlayarak yakmak, dağlamak, vidalı halkayla boğmak ve kafa uçurmak. Katinka'nın kemikleri dank humması yüzünden kırılmışçasına sancıdığı ve doktorun tavsiyesine uyarak yataktan kalkmaması gerektiği günlerde bile arabası dar ağacını gören her zamanki yerinde olurdu. ''O halde bu sizin sorumluluğunuz Mainher.'' Sir Francis başıyla kısa bir selam vererek Daniel'a döndü. ''Cezayı uygulamaya devam edin Bay Daniel.'' diye emretti. Porsun kırbacı omzunun üstünden geriye doğru attı. İri kol kaslarını süsleyen renkli dövmeler canlıymış gibi oynadılar. Kırbaç ıslık çalar ve şakırdarken mürettebat ''Üç!'' diye haykırdı. Katinka kas katı kesilerek taburesine öne doğru eğildi. ''Dört!'' Genç kadın kedinin şakırtısı ve bunu izleyen acı dolu tiz çığlık yüzünden irkildi. Yüzü yavaş yavaş mum gibi bembeyaz kesilmeye başladı. ''Beş!'' Kanlar kızıl yılanlar gibi tayfanın sırtından süzüldü ve branda bezinden eteğinin beline sızdı. Katinka menekşe gözlerindeki ışıltının fark edilmemesi için uzun altın gibi kirpikli göz kapaklarını yarı kapattı. ''6!'' Kadın küçücük bir damlanın ona sıçradığını hissetti. Sıcak tropik yağmurun bir damlası gibiydi. Gözlerini sehpada kıvranıp bükülerek inleyen adamdan zorla ayırarak başını eğdi ve zarif ellerine baktı. Islak kırbaçtan fırlayan bir damla kan işaret parmağına gelmişti. Damla beyaz teninin üzerinde değerli bir yüzükteki yakut gibi parıldıyordu. Katinka diğer elini onun üzerine kapatarak gözlerden gizledi. Etrafındaki yüzlere baktı. Ama herkes karşılarındaki o korkunç kahnı sahneye dalmıştı. Kimse kanın Katinka'nın eline sıçradığını görmemişti. Şu anda ona bakan da yoktu. Katinka farkına varmadan üzüntüyle davranıyormuş gibi elini dolgun yumuşak dudaklarına doğru kaldırdı. Dilinin pembe ucuyla parmağındaki küçük damlacığa dokundu. O madensi tuzlu tat hoşuna gitti. Genç bir erkeğin sperm sıvısını andırıyordu. Katinka uyarıldığını hissederek kalçalarını kasıp bacaklarının iç taraflarını birbirine sürttü. Azim kumsalda kalafata çekildiği, teknedeki yosunlar temizlendiği ve geminin kurdu olup olmadığı kontrol edildiği sırada kıyıda kalması için yer gerekiyordu. Sir Francis rehinelerin kalacakları yerin yapılması işini oğluna verdi. Hal valinin karısının kalacağı kulübeye özellikle itina etti. Bu küçük evin geniş ve rahat olmasını sağladı. Kadının vahşi hayvanlardan ve meraklı gözlerden korunabileceği bir yer seçti. Sonra bütün tutsaklar için oluşturulan yerin etrafını dikenli tallarla çevirtti. İlk gün çalışma karanlık yüzünden sona erdiği zaman delikanlı gölün kıyısına inerek kendini sıcak tuzlu sulara bıraktı. Sonra vücudunu derisi karıncalanıncaya kadar avuç avuç ıslak kumla ovdu. Ama yine de kendini o sabah seyretmek zorunda kaldığı kırbaç cezası yüzünden kirlenmiş gibi hissediyordu. Ancak geminin kuzinesinden etrafa yayılan sıcak çörek kokusunu duyduğu zaman ruh hali değişti. Pantolonunu giyerek kıyıda koştu ve sahilden uzaklaşmak üzere olan Filika'ya atladı. O kıyıdayken babası taş tahtaya çözmesi için seyirle ilgili bazı problemler yazmıştı. Hal taş tahtayı kolunun altına sıkıştırdı. Bir kase balık yahnisi ve bira dolu kurşunla kalay alaşımı küçük bir maşrapayı kaptı. Çöreği dişlerinin arasına sıkıştırarak merdivenden hızla kamarasına indi. Gemide problemleri çözmek için yalnız kalabileceği tek yer orasıydı. Hal birdenbire kamerada bir yere su doldurulduğunu duyarak başını kaldırdı. Kuzinede kömür ateşinin üzerine dizilmiş olan taze nehir suyu dolu kovaları görmüştü. Aşçı acı acı ateşinin banyo suyu ısıtmak için kullanıldığından yakındığı zaman da gülmüştü. Hal şimdi o kovalardaki dumanları tüten suyun kimin için hazırlandığını anlıyordu. Zelda'nın gırtlağından gelen o boğuk sesiyle Sir Francis'in uşağı Oliver'a çattığını işitti. Oliver sert bir yanıt verdi. Söylediklerinin bir kelimesini bile anlamadım. Seni iğrenç, yaşlı dişi köpek. Ama hoşuna gitmiyorsa o lanet olasıca banyoyu kendin doldur. Hal yarı neşe yarı beklentiyle kendi kendine güldü. Diz çökerek lambasını söndürdü ve gözetleme deliğindeki tahta tıpayı çıkarmak için diz çöktü. Kameraya buharlar yayılmıştı. Dipteki bölmeye takılı ayna buğulandığı için görüş alanı kısıtlıydı. Gözünü deliğe uydurduğu sırada Zelda da Oliver'ı kameradan çıkarıyordu. Uşak boş kovaları kameradan çıkarırken Hollandalı kadının damarına basmaya çalıştı. ''Pekala yaşlı fahişe, yapabileceğin hiçbir şey beni burada bir dakika daha tutamaz.'' Oliver çıkıp gittikten sonra Zelda ana kameraya geçti. Hal onun hanımıyla konuştuğunu duydu. Kadın bir dakika sonra Katinka'yı içeri soktu. Genç kadın dumanları tüten küvetin yanında durup parmaklarını suya soktu. Sonra tiz bir sesle bağırarak elini geri çekti. Zelda özür dileyerek telaşla atıldı. Küvetin yakınında duran kovadaki soğuk suyu boşalttı. Katinka tekrar suyun ısısını kontrol etti. Sonra memnun memnun başını sallayarak gidip tabureye oturdu. Zelda arkasından yaklaşarak Katinka'nın o şahane ışıltılı saçlarını tepesine toplamak için iki eliyle kavradı. Sonra bu saçları olgun bir buğday başağı gibi penslerle tutturdu. Katinka öne eğilerek parmaklarının ucuyla aynanın küçük bir yerinin buğusunu sildi. Bu berrak yerde görüntüsünü seyretti. Sonra dilini çıkardı. Dilinin paslı olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Ama dili bir gül yaprağı kadar pembeydi. Genç kadın gözlerini iri iri açarak onların derinliklerine baktı. Parmaklarının uçlarıyla gözlerinin altındaki deriye dokundu. ''Şu korkunç kırışıklıklara bak!'' diye yakındı. Zelda bu iddiayı şiddetle reddetti. ''Bir tek kırışık bile yok!'' ''Yaşlanıp çirkinleşmeyi hiç istemiyorum!'' Katinka'nın yüzünde acıklı bir ifade vardı. Zelda ''O halde şimdi ölmen daha iyi olur!'' dedi. ''Yaşlıktan ancak böyle kaçabilirsin!'' ''Katinka ne korkunç sözler bunlar!'' diye yakındı. ''Bana çok zalimce davranıyorsun!'' Hal konuşulanları anlamıyordu ama Katinka'nın sesinin tonu bendiğinin derinliklerini etkiliyordu. Zelda genç kadını azarladı. ''Haydi haydi, güzel olduğunu biliyorsun!''
''Sahi güzel miyim Zelda? Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?''
''Evet, sen de öyle düşünüyorsun!'' Zelda genç kadını ayağa kaldırdı. Hanımının elbisesinin düğmelerini açtı, sonra arkasına geçerek giysiyi çıkardı. Şimdi Katinka aynanın önünde çırılçıplak duruyordu. Hal istemeden hışırtılı bir ses çıkararak soluğunu tuttu. Ama aradaki bölme ve teknenin hafif gürültüsü sesini boğdu. Katinka'nın vücudu ince boynundan yine incecik ayak bileklerine kadar insanın kalbini sızlatan tertemiz bir çizgi oluşturuyordu. Kalçaları kusursuz, simetrik birer daire çiziyordu. Hal'in Zanzibar pazarlarında satıldığını gördüğü deve kuşu yumurtalarına benziyorlardı. Ama dizlerinin arkasında savunmasız, çocuksu birer gamze vardı. Katinka'nın buğulu aynadaki görüntüsü belirsizdi. Bu yüzden dikkatini uzun süre aynaya vermedi. Dönüp Hal'in tam karşısında durdu. Delikanlının bakışları genç kadının göğüslerine kaydı. Katinka'nın göğüsleri dar omuzlarına göre bir hayli iriydi. Ayrıca bunlar delikanlının tahmin ettiği gibi yüz yuvarlak da değillerdi. Hal bu göğüslere gözleri sulanıncaya kadar baktı. Sonunda gözlerini kırpıştırmak zorunda kaldı.
Sonra bakışları aşağıya, kadının hafifçe çıkık ama büyüleyici karnına indi. Sonra da daha aşağıya. Katinka uzun bir süre böyle durdu. Delikanlının umduğundan daha uzun bir süre. Genç kadın Zelda suya kristal bir şişeden parfümlü yağ döker, sonra diz çöküp karıştırırken küvetin içine baktı. Sonra hafifçe, sinsice gülerek elini ağır ağır göğüslerinden birine uzattı. Zelda karıştırdığı sudan başını kaldırdı ve hanımının ne yaptığını gördü. Öfkeyle onu azarladı. Katinka gülerek dilini çıkardı. Ama elini indirip banyoya girdi. Zevkle içini çekerek sıcak parfümlü suya uzandı. Şimdi sadece küvetin kenarından kafasının tepesindeki altın gibi gür saçlarının oluşturduğu topuz gözüküyordu. Zelda bir fanila parçasını sabunlayarak hanımını yıkadı. Tatlı sözler mırıldanıyor, Katinka'nın yanıtlarına gıdaklar gibi gülüyordu. Sonra birdenbire topuklarının üzerinde geriye doğru gitti ve genç kadına bir şeyler söyledi yine. Katinka da ayağa kalktı ve sabunlu sular vücudundan aşağıya aktı. Arkası hale dönüktü. Şimdi kalçaları sıcak sudan pembeleşmişti. Zelda'nın sözleri üzerine yaşlı kadının bacaklarını sırayla sabunlaması için uysalca döndü. Sonunda Zelda zorlukla ayağa kalktı. Ayaklarını sürüyerek kameradan çıktı. O gider gitmez hala küvetin içinde ayakta duran Katinka omzun üzerinden baktı. Hal suçlu suçlu kadının tam ona diktiği gözlerinin içine baktığını sandı. Ama bu bir dakika sürdü. Katinka sonra ağır ağır eğildi. Hal dudaklarından yükselen hafif feryadı engelleyemedi. Zelda kucağında havlularla hızla kameraya girdi. Katinka doğrulup küvetten çıktı. Hizmetçi onun omuzlarına uçları genç kadının ayak bileklerine kadar inen bir havlu koydu. Sonra hanımının altın topuzunu açarak saçlarını fırçaladı. Sonra da örüp altın gibi kalın bir ip oluşturdu. Katinka'nın arkasında durarak giymesi için bir giysi tuttu. Ama genç kadın hayır der gibi başını sallayıp sert sert konuştu. Zelda itiraz ettiyse de Katinka ısrarlıydı. Hizmetçi kadın elbiseyi taburenin üzerine atarak öfkeyle kameradan çıktı. O uzaklaştığı zaman Katinka havluyu yere atıp tekrar çırılçıplak kaldı. Kapıya giderek sürgüyü itti, sonra döndü ve ilerledi. Hal artık onu göremiyordu. Delikanlı sadece buğulu aynadan belli belirsiz pembe bir şeyin hareket ettiğini seçebiliyordu. Sonra birdenbire şok geçirdi. Katinka'nın dudakları gözetleme deliğinden ancak birkaç santim ötedeydi. Genç kadın nefret dolu hışırtılı bir sesle ''Seni küçük pis korsan'' diye fısıldadı. Latince konuşuyordu. Hal Katinka yüzüne bir kova dolusu kaynar suyu boşaltmış gibi irkildi. O şaşkınlığı arasında bile bu sözler ona çok dokunmuştu. Düşünmeden yanıt verdi. ''Ben korsan değilim, babamda izin belgesi var.'' ''Bana karşı çıkma cüretini gösterme.'' Kadın kah Latince, kah Hollandaca ve İngilizce konuşuyor, Hal'in aklını karıştırıyordu. Ama Katinka'nın sesi sert ve yaralayıcıydı. Delikanlı yine cevap verme gereğini hissetti. ''Sizi gücendirmek istemedim.'' ''Soylu kocam beni gözetlediğini öğrendiği zaman o korsan babana gidecek. Seni de geçen gün o tayfalara yaptıkları gibi sehpaya bağlayarak kırbaçlayacaklar.''
''Ben sizi gözetlemiyordum.''
''Yalancı.'' Kadın Hal'in sözlerini tamamlamasına bile izin vermedi. ''Seni yalancı pis korsan.'' Bir an durakladı. Hem soluğu kesilmiş hem de başka hakaret bulamamıştı. ''Ben sadece...'' Katinka yeniden öfkelendi. ''Ben senin ne istediğini biliyorum. Bana bakmak istedin.'' Bunu açık saçık sözler izledi. Hal neredeyse bağıracaktı. Hayır. Bu kadın onun utanç verici sırrını nasıl öğrenmişti? Delikanlı çok utandı. Midesi de bulanıyordu. Katinka ıslık çalar gibi ''Sus'' dedi. ''Zelda seni duyacak. Yakalanırsan kırbaçla dövülürsün.'' Halde ''Lütfen'' diye fısıldadı. ''Lütfen beni affedin. Böyle yapmak istemedim.'' ''O halde bunu kanıtla. Ayağa kalk. Deliğin önünde dur ve eteğini kaldırıp bana göster. Masum olup olmadığını o zaman anlarım.''
''Hayır, lütfen bana bunu yaptırmayın.''
''Hemen dediğimi yap çabuk, yoksa kocamı çağırırım.'' Hal utanç içinde deliğe yaklaşıp branda bezinden eteğini kaldırdı. Genç kadının böyle iğrenç bir görüntü karşısında kusacağını sanıyordu. Ama karşı taraftan ses gelmedi. Sessizlik uzayınca Hal yavaşça eteğini indirdi. Katinka titrek bir sesle ''Hayır, utancını örtmeye çalışma. Bu senin suçlu olduğunu kanıtlıyor. Yoksa hala masum olduğunu mu iddia ediyorsun?'' Hal zayıf bir sesle ''Etmiyorum'' diye mırıldandı. ''Öyleyse babana söylemem gerekecek.''
''Lütfen söylemeyin, beni kendi elleriyle öldürür.''
''Pekala, o zaman cezanı ben vereceğim. Deliğe iyice yaklaş bakalım.'' Hal çaresizce kalçalarını deliğe doğru bastırdı. Katinka bir süre sonra ''Bu yaptığını affettiğimi sanma'' dedi. ''Cezan henüz başladı, anlıyor musun?''
Evet, Hal'in sesi boğuk ve çatallıydı.
Bu bölmeye gizlice bir kapı açmalısın.
Kadının elinin üzeriyle usulca tahtaya vurdu.
Bu panoyu gevşet, böylece bana gelirsin. Ben de seni daha ciddi bir biçimde cezalandırırım, anlıyor musun?
Delikanlı soluk soluğa evet dedi.
O açıklığı dikkatle kapamalısın. Başka hiç kimse bunu bilmemeli.
Sir Francis Hale, görüşüme göre dedi, pislikle hastalığın acayip bir ilişkisi var. Bunun nedenini bilmiyorum ama durum böyle.
Kaptan oğlunun ihtiyatla sorduğu soruyu yanıtlıyordu. Delikanlı gemiyi dumanla dezenfekte etmek gibi sıkıcı ve iğrenç bir şeye neden gerek olduğunu öğrenmek istemişti.
Yükün hepsi boşaltılmıştı, tayfalarında çoğu karada kalıyordu. Sir Francis bu nedenle tekneyi haşarattan temizlemeyi denemeye karar vermişti. Tahtalardaki her çatlakta sürüyle bit vardı, ambarlarda ise fareden geçilmiyordu. Kuzine onların siyah pislikleriyle doluydu.
Ned Tyler su fıçılarında farelerin şişmiş, kokmuş ölülerinin yüzdüğünü haber vermişti.
Göle eriştikleri günden beri karaya çıkan bir grup odun yakıyor ve Buga'da suyu hazırlamak için külleri elliyordu.
Sir Francis Avoli'yi kabilesinin kulübeleri iğrenç haşerattan temizlemek için kullandığı o özel otları bulmaya ormana yollamıştı. Şimdi ön güvertede bir grup denizci kovalar dolusu yakıcı maddeyle bekliyordu.
Sir Francis, teknedeki her çatlak ve ek yerinin iyice fırçalanıp temizlenmesini istiyorum dedi.
Sonra da adamları uyardı. Ama dikkatli olun, o yakıcı sıvı el derilerinizi kavurabilir. Birdenbire durakladı. Gemideki her baş uzaklardaki kayalık boğaza doğru döndü. Kumsaldaki tayfalar etrafı dinlemek için ellerindeki işi bıraktılar.
Bir topun kuru gümbürtüsü gölün girişindeki kayalarda yankılandı. Geniş koyun durgun sularında titreşti.
Ned Tyler bu gözcünün verdiği tehlike işareti kaptan diye seslendi. Suyun ilerisini işaret ediyordu.
Girişi koruyan top yuvasının üstünde patlamanın neden olduğu beyaz bir bulutçuk vardı.
Onlar bakarlarken küçük kara bir şey batı yakasındaki derme çatma bayrak direğine hızla tırmandı. Sonra açılarak kırmızı bir kırlangıç kuyruğuna dönüştü. Bu genel alarm işaretiydi. Bir tek anlamı olabilirdi. Yabancı bir yelkenli görülmüştü.
Sir Francis hemen emretti. ''Kıça git Bay Daniel. Silah sandıklarını aç. Tayfalara silah ver. Ben girişe gideceğim.''
''Uzun kayığın küreklerini çekmek için 4 tayfa istiyorum. Diğerleri karadaki savaş yerlerini alsınlar.''
Kaptanın yüzü ifadesizdi ama için için kendi kendine kızıyordu. Böyle gafil avlanmamalıydı. Direkleri sökülmüş, bütün toplar tekneden taşınmıştı.
Ned Tyler'a döndü.
''Tutsakların kıyıya çıkarılmalarını istiyorum. Onları kıyıdan uzakta sıkı bir kontrol altında tutun. Kıyıdan açıkta yabancı bir gemi olduğunu anlarlarsa teknedekilerin dikkatini çekmeye kalkışabilirler.''
Oliver kolunda Sir Francis'in peleriniyle kamera iskelesine hızla ilerledi. O pelerini efendisinin omuzlarına koyarken kaptan emirlerini sona erdirdi. Sonra da dönerek lumbara doğru gitti. Uzun kayık gemiye yanaşmıştı ve Hal orada bekliyordu. Babasının onu görmemesi imkansızdı. Delikanlı kaptanın ona katılmasını emretmeyeceğini düşünerek endişeleniyordu.
Sir Francis pekala diye omurdandı. Benimle gel bakalım. Senin o gözlerine ihtiyacım olabilir.
Hal halattan aşağı kaydı. Babası kayığa atlar atlamaz da halatı çözdü. Kaptan küreklerin başındaki adamlara bağırsaklarınız patlayıncaya kadar çekin diye emretti. Kayık gölde sekerek ilerledi.
Sir Francis yandan atlayıp kayanın dibindeki kumsala doğru gitti. Sular dizlerine kadar gelen çizmelerinin üzerinden aşıyordu.
Hal fil patikasına babasına yetişebilmek için koşmak zorunda kaldı.
Gölün 90 metre yukarısındaki okyanusa bakan doruğa eriştiler.
Yukarıya tırmanırken onları sarsan rüzgar denizin iyice dalgalanmasına neden olmuştu.
Ama Hal keskin gözleriyle belirip kaybolan beyaz köpüklerin arasındaki pırıltılı noktaları daha gözcü onlara işaret edemeden fark etti.
Sir Francis teleskopla baktı, sonra Hal'e
ne diyorsun diye sordu.
Hal ona ben iki gemi görüyorum dedi.
Ama ben bir tekne görüyorum.
Hayır dur haklısın, bir gemi daha var.
Biraz daha doğuya doğru. Sence o bir firkateyn mi?
Hal elini gözlerine siper etti. 3 direk, tüm yelkenler açılmış.
Evet, bu bir firkateyn olabilir. Diğer gemi iyice uzakta, onun ne tip olduğunu bilemiyorum.
Bunu itiraf etmek Hal'e acı geldi. Diğer ayrıntıları görebilmek için gözlerini kıstı.
İki gemi de doğruca bize doğru geliyor.
Sir Francis teleskopu indirmeden, ümit burnuna gideceklerse çok geçmeden dönüş yapmaları gerekir diye mırıldandı. Baba oğul endişeyle gemileri izlediler.
Hal umutla fikir yürüttü.
Bunlar batıya doğru giden 2 Hollanda Doğu Hint gemisi olabilir.
Sir Francis, o halde neden rüzgar altında kıyıya bu kadar yaklaşıyorlar diye sordu. Hayır, doğruca girişe geliyorlar sanırım.
Teleskopu kapattı.
Haydi gel. Peşinde oğluyla koşarak patikadan kumsalda büyük kayığın beklediği yere indi. Bay Daniel, diğer taraftaki silahların yanına git. Oranın komutasını sen al ama ben ateş açıncaya kadar bekle.
Büyük kayığın gölde hızla kayarak ilerlemesini seyrettiler. Daniel tekneyi dar bir koya çektirdi. Kayık oradan gözükmüyordu. Sonra Sir Francis kayaya yerleştirilmiş topların önünden ilerledi. Ağır yanan çıralarla topların üzerine eğilmiş olan adamlarına gerekli emirleri verdi.
Ben emir verir vermez öndeki gemiyi ateş edin. Bir kez su hattına nişan alın. Sonra da zincirleme ateş edip yelkenleri indirin. Bu dar boğazda yarısı yırtık yelkenlerle manevra yapmayı göze alamazlar.
Top yuvasının önündeki korkuluk duvarının üzerine sıçrayan Sir Francis dar girişten denize doğru baktı. Ama sarp kayalar yaklaşan gemileri gözlerden gizliyorlardı. Birdenbire batı yanındaki burnun arkasından bütün yelkenleri açılmış bir gemi çıktı. Kıyıdan 2 mil bile uzakta değildi. Diğerleri endişeyle bakarlarken tekne rota değiştirdi ve yelkenlerini rüzgara göre ayarlayarak doğruca boğazın girişine doğru geldi.
Sir Francis, topları deliklerden uzatılmış diyerek duvardan indi. Anlaşılan canları savaş istiyor. Biz de onlara istediklerini vereceğiz. Çocuklar!
Hayır baba diye bağırdı. Bu gemiyi biliyorum.
Kim?
Sir Francis sorusunu tamamlayamadan yanıtı aldı. Geminin ana direğinin tepesinde uzun kırlangıç kuyruklu bir bayrak açıldı. Kar gibi beyaz ve kırmızı bayrak rüzgarda çırpınarak dalgalandı.
Hal pençeli aç diye seslendi. Moray martısı bu. Gelen Lord Cambrai baba.
Tanrım, evet o kızıl sakallı kasap burada olduğumuzu nereden öğrendi? Moray martısının kıç tarafında diğer yabancı gemi belirdi. Onun yelkenleri de ayarlandı ve rotasını düzelterek boğaza doğru gelen akbabayı izledi.
Hal rüzgarda bağırdı. Ben bu gemiyi de tanıyorum. İşte gemi aslanını bile tanıdım. Bu tanrıça gemisi. Okyanusta burnunda çıplak Venüs olan başka bir tekne yok.
Sir Francis başını salladı.
Evet, gelen kaptan Richard Lister. O burada olduğu için biraz rahatladım. İyi bir adamdır. Ama Tanrı da biliyor ya, ikisine de sonuna kadar güvenemem.
Akbaba top yuvalarının önünden geçerek boğazda ilerlerken Sir Francis'in liken kaplı kayaların önünde iyice belirginleşen parlak renkli pelerini fark etmişti anlaşılan. Çünkü onu selamlamak için flamasını indirdi. Sir Francis de buna karşılık olarak şapkasını çıkardı. Ama dişlerinin arasından
''Seni bir avuç kurşunla karşılamayı tercih ederdim, İskoç haydudu'' diye omurdandı. ''Ganimetin kokusunu aldın değil mi? Şimdi hazineyi çalmaya ya da yalvararak pay kapmaya geldin. Ama haberi nasıl aldın?''
Hal yine bağırdı. ''Baba şuraya bak, döşek yelkenine. O sıratkan alçağı nerede olsa tanırım. Burayı işte ondan öğrendiler. İki gemiyi buraya o getirdi.''
Sir Francis teleskopu döndürdü. Sam Bowles, köpek balıklarının bile o leşi yiyemedikleri anlaşılıyor. Fırsat varken tayfaların onun icabına bakmalarına izin vermeliydim.
9. ayrımın sonu. Sayfa 117.